Ayrım 13, İzmir'in içinde, Samim Kocagöz, sayfa 143. Üçüncü kısım. Gülseren'e arabayı basmahanede park ettirdim. Fevzi Paşa bulvarından geldik, basmahane meydanını dolandık. Gazi bulvarının ortasındaki ağaçların altına bıraktık arabayı. Buradan öteye yürüyelim dedim, nedenini sormadı. Yeniden basmahane meydanını yürüyerek geçtik, kültür parka girdik. Parkın kahramanlar semtine açılan kapısından çıktık, kestirmeden gelmiştik. Kahramanlar semtinin karışık sokaklarına daldık. İzmir'in sonbaharının son günlerinde kuru soğuğu başlamıştı. Parktan geçerken sert bir rüzgar kuru yaprakları havada savuruyordu. Paltomun yakasını kaldırmış, atkımı iyice boynuma dolamıştım. Gülseren de düz kahverengi kalın bir palto giymiş, yün bir atkıyı başına örtüp uçlarını boynuna dolamıştı. Ayağında topuksuz, düz kahverengi bir ayakkabı vardı. Benim koluma eldivenli eliyle yapışmış, şimdi Kahramanlar Mahallesi'nin karışık sokaklarında dolaşmaya başlamıştık. İkide bir cebimdeki adresi çıkarıp bakıyor, sokak numaralarını inceliyordum. Sonunda üç kat eski yapı bir apartmanın önünde durduk. Adres bu eski yapının en alt katını girişten sonra merdivenle inilen iki oda bodrum katını gösteriyordu. Pencereleri sokaktan daha aşağıya düşüyordu. Zehra Hanım bizim geldiğimizi görmüş olacak ki kapıyı çalmamıza gerek kalmadı. Gülseren'in boynuna sarıldı kadın.
''Ah çok çok sevindim Gülseren Hanım, buralara dek gelip beni aramak ne zahmet.''
''Geçen hafta gelecektik Zehra abla ama olmadı, Emre'nin işi çıktı, ben de çok istediğim halde yalnız gelemedim.'' Fakir ama çok temiz bir odaya girdik, köşede bir odun sobası yanıyordu. Tütmüş, odayı ince bir duman almıştı. Gülseren benim şirkette memur olduğumu, önemli bir iş için amcası tarafından gönderildiğimi, kendisinin de çocuklarına ve kocasına yardım etmekten büyük bir sevinç duyduğunu söyledi. Zehra Hanım 30'unu biraz geçmiş, güzel ama biraz çökmüş, yüzünden anlaşıldığına göre tarifsiz kederler içinde bir kadındı. Durmadan dudaklarını ısırıyor, dokunsanız ağlayacak bir sesle konuşuyordu.
''Rasim'in hastalığı bizi perişan etti Gülseren Hanım, sonunda dayanamadım. Tesadüf işte şirketinizdeki memurlardan Sulhi Bey üst katımızda oturur. Onun karısına sonra da kendisine rica ettim ahvalimizi Hidayet Beyefendi'ye duyursun diye. Onlar bana büyük cesaret verdi, halimizi Hidayet Beyefendi'ye anlattı. Eksik olmasınlar, hemen bir yardımda bulundular. Rasim için de iyi bir iş düşünüyorlarmış. Diyeceksiniz ki niye doğru bize gelmedin? Darılmayın Gülseren Hanımcığım, beni büyüttü, kızı sayılırım annenizin. Ama bazı işlerde pek anlayış göstermez. Babanız da onun sözünden yine bu gibi işlerde çıkmaz. Eşref saatine bağlı. Hidayet Bey dert dinler görünür, bazen anlayışlı davranacağı tutar. İyi bir yakasına gelmiş olacak ki Suli Bey'le bana para yollamış. Eksik olmasın, yoksa bu evden bizi çıkaracaklardı, kirasını 3 kaç aydır ödeyemedik diye. Kiraları ödedim, sobaya odun attım, elbette önce çocuklara bol bol yiyecek. Kitap defterleri eksikti, onları tamamladık. Biliyorsunuz kız 5. sınıfı okuyor, oğlan da 3'te. Bu gece kızımla oturup babamıza bir mektup yazacağız, biraz da para göndereceğiz. Ne de olsa hastanede bir şey canı ister, yemek, içmek gibi. Mektubu da parayı da yarın postalarız.
Zehra abla, sana kaç para yolladı amcam?
3.000 lira Gülseren Hanım.
Biz gidip yakında İstanbul'a dek Rasim Bey'i göreceğiz. Gereken parayı ona bırakırız. Sen kalan paranı hem de şunu bir bankaya kendi hesabına koy. Şimdilik çocuklarla idare edersin. Sonra bir işi olacak Rasim Bey'in. Onun geliri hepinize yeter. İnşallah o da yakında hastaneden çıkar, işinin başına geçer.
Gülseren anlatmıştı, küçüklüğünde ona hep Zehra bakmış. Evin içinde Gülseren küçük bir kızken Zehra basbayağı genç bir kızmış. Zehra'ya hep abla dermiş. Herkese karşı az çok ağırdan alan, kibirlice görünen Gülseren'in benden başka bir de bu Zehra'nın karşısında son derece alçak gönüllü davrandığını gördüm.
Ona abla abla, Zehra ablacığım diye konuşuyordu. Çantasından çıkardığı paraları Zehra ablasının avucuna koyuyordu. Zehra biraz şaşkındı. Böylesine bir yardım beklemiyordum. Çok çok teşekkürler ederim, eksik olmasınlar.
Dediğin doğru Zehra abla, babam da annem de eskiden biraz aldırmaz kişilerdi. Ne ki şimdi ihtiyarladılar, artık herkes gibi seninle de ilgileniyorlar. Seni kızları sayıyorlar eskisinden daha çok.
Zehra Hanım'ın gözyaşları yanaklarına indi. Onun bu şaşkınlığı sırasında söz bana kalmıştı. Hidayet Bey'in Sulhi Bey eliyle de kocasının adına Rasim Bey'in kuru verdiği kuracağı yedek parça işini, dükkanı kısaca anlattım. Zehra Hanım pek şaşırdı.
Demek Gülseren Hanım'ın sözünü ettiği iş bu. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Büyüklük gösteriyorlar. Tevvekkeli bir süredir Suri Bey'in hanımı durup durup Zehra yakında sana bir müjde verecek bizim bey diyordu. Artık el kapılarında işten, çamaşır yıkamaktan kurtulacaksın diyordu.
Gülseren Zehra ablasının ellerini tutup sözünü kesti.
Yakında biz, annem, Uğur, ben, Emre bazı işlerimiz için İstanbul'a gideceğiz. Bu arada heybeli adayla Emre'yi de giderim. Elimle Rasim Bey'e gereken yardımı sizin gönderdiğinizi söyleyerek bırakırım. Emre'ye havale etmişler Suli Bey'le kurulacak yedek parça dükkanının gereken kuruluş kağıtlarını imzalatacaklar. Belki de Emre yapılacak işe sonradan tutulmak üzere bir parayı ona bırakır. Bir şeyler yaparız işte. İş kuruluncaya dek de inşallah Rasim Bey çıkar gelir işinin başına.
Zehra Hanım ille bize birer kahve içirdi. Rasim Bey'in hastanedeki yerini, koğuşunu yazdık aldık. Kapıdan çıkarken yarın çocukları okula yollar yollamaz annenizin elini öpmeye teşekküre gelirim Gülseren Hanımcığım dedi Zehra. Sonra benim elimi sıkarken de anlamlı anlamlı yüzüme baktı. Çıktım dışarıya. Zehra Hanım eğilip Gülseren'in kulağına bir şeyler söyledi kapının arkasında. Gülseren, aman Zehra abla dur hele bakalım diye söylenerek yürüdü.
Basmaneye doğru yürürken yine koluma yapışan Gülseren çok sevinçliydi. Birisine çok sevdiği ablasına bir yardımda bulunmaktan çok mutluydu.
Bu işte ne iyi oldu diye söylenerek kaldırımda sekiyordu yanı başımda.
Arabayı bıraktığımız Gazi Bulvarı'na çıktığımızda şimdi nereye gidecektik Emre diye sevinçli sevinçli sordu. Ne demek istediğini biliyordum. Unutmuş görünüp herhalde işimin başına şirkete dönmem gerek benim. Seni bilmem karşılığını verdim.
Arabaya girdik oturduk. Nedense bu küçük şaka Gülseren'i çok kızdırdı, iyice alındı.
Çok hain, şımarık bir çocuksun ama kabahat bende. Seni böylesine şımartan benim. Hani karşı yakaya kapalı salonda tenise gidiyorduk.
Şakayı elden bırakmamak gerekiyordu şu sıra. Ya öyle mi? Unutmuşum.
Haydi haydi eve uğrayıp Uğur'u da alacağımızı unuttun demek. Benim bant elime basmak istiyorsun.
Gülüvermişim, gözleri kıvılcımlandı, öfkelenmişti.
Beni üzmek hoşuna gidiyor değil mi?
Seni üzmek istemem Gülseren, öfken hoşuma gidiyor.
Hele şükür, demek hiç olmazsa öfkem hoşuna gitmeye başladı.
Öfkelendiğim vakit tıpkı anneme benziyorsun beni paylarken.
Durdu, birden dolu dolu gözlerle yüzüme baktı. Yol ortasında olacak iş değil, şaka ettiğime pişman olasım geldi.
Etraftan neredeyse başımıza toplanacaklar, bizi kavga ediyor sanacaklar. Bas şu gaza da gidelim.
Gidelim diye söylenerek vitese davrandı. Sen de hiç şakaya gelmiyorsun.
Şakaya dayanacak, şakayı düşünecek takatın mı var?
Ne oluyorsun, derdin ne?
Bir yandan Uğur'la bir yandan seninle uğraşmak bende sinir mi bıraktı? Eksik olma, Uğur'u yatıştırmak, şu Amerikalı Nuran işini unutturmak için bana iyice yardım ettin, ediyorsun. Tenis kapalı salon çalışmalarına sen razı ettin Uğur'u. Yavaş yavaş eski canlılığını buluyor. Ama bana gelince,
sözünü ağzından aldım. Bundan sonra kapalı salon çalışmalarına önemli haftada iki kez devam edeceğiz. Önümüzdeki 1960 yılı şampiyonluğumuzu çalışıp sigortalamamız gerek. Bu yıl için Türkiye'nin birinci raketi bensem, ikinci raketi Uğur. Birkaç yıl şampiyonluk İzmir'in olmalı. Ankara, İstanbul bu yıl gördüğün gibi ensemizde.
Aman, bıktım bu sizin şampiyonluk nutuklarınızdan.
Çalışmazsak yeniliriz yahu.
Beter oldu değil mi? Böylesine seni kızdıracak ne yaptım şimdi? Uğur'a öz kardeşinmiş gibi günlerdir elinden geleni yapıyorsun. Onun için paralanıyorsun da bana aldırdığın yok.
Hoppala, seninkisi düpedüz kıskançlık. Uğur benim çocukluk okul arkadaşım, birbirimizi çok severiz. Akılsız bir kız yoluna perişan olmasına gönlüm razı olmaz. Hem ondan yana çıkmam, ona yardım etmem için başka nedenler de var.
Neymiş bu nedenler?
Dikkat et, öfkeyi bırak, az daha adama çarpacaktın.
İster adama ister duvara çarpar, istersem kaldırıma çıkarım, sözü değiştirme. Uğur'a yardım etmenin nedenlerinden birini söyle bari.
Uğur arkadaşım dedim ya, nedenlerden biri de senin hatırın. Bu söz ağzımdan çıkar çıkmaz Gülseren birden frene bastı, kaldırımın kenarında durdu. Kontağı kapayıp kapıyı açarak yere atladı. Cumhuriyet alanındaydık. Atatürk heykelinin arkasından dolanıyorduk. Gülseren beni arabanın içinde bırakıp ikinci kordona doğru yürümeye başladı. Şaştım kaldım. Durduğumuz yerde nasıl, niçin kavga ettiğimizi anlayamadım. Hemen dümenin başına geçtim. Bir yıldan beri Uğur olsun, Gülseren olsun sık sık bana araba kullanmaya öğretmeye girişmişlerdi. İlle beni ehliyet almak için sınava sokacaklardı. Bastım yavaş yavaş gaza. Gülseren yürüyor. Ben de onun arkasından arabayı sürüyordum. İzmir Palas'ın yakınına geldiğimiz sırada arabayı yanında durdurup indim, önüne geçtim. Şimdi bizi bu halde görenler beni kız kaçırıyor sanacaklar. Nedir bu kızgınlığının nedeni? Yumuşamıştı ama yine de sert konuştu. Senin hatırın, sözü ağzından çıkıyor da senin sevgin demeye dilin varmıyor. Dünyada senin gibi kibirli, kendini beğenmiş bir adam yoktur.
Hay Allah, şimdi de sokak ortasında sana ilanı aşk etmemi istemezsin herhalde.
Gülseren şöyle bir yüzüme baktı, gülümsedi. Arabaya döndü, girdim, yanına oturdum. Birinci kordona saparken söylendi.
Gir şu sınava da bir ehliyet al, trafik polisine yakalanmadan. Hem ben de rahat ederim.
Takıldım. Ne o, bu şık arabanı bana mı armağan edeceksin? Birden döndü, yüzüme baktı.
Hiçbir şeyimi senden esirgemem Emre, dedi.
Aman ya Rabbi, ne yapacağım ben bu kızla? Düşündüm kaldım, sesim soluğum çıkmadı.
Uğur apartmanın kapısının önüne çantaları, raketleri yığmış, aşağı yukarı dolaşıyordu. Önceden her şeyi ona bırakmış, döneceğimiz saati kararlaştırmıştık. Bizi görünce çıkıştı.
Nerede kaldınız yahu? 20 dakikadır soğukta bekliyorum.
Trafik tıkandı dedim. Haydi oradan gibisine elini salladı. Anahtarı alıp bagajı açtı. Çantaları, raketleri koydu.
Gülseren'e de geç sen arkaya otur. İki erkeği bir kadın taşıyamaz dedi. Gülseren iyice dalgınlaşmıştı. İndi yerinden, geçip arkaya oturdu. Yola koyulduk.
Uğur bana döndü birden.
Şu tahta üzerinde tenisi sevmiyorum. Top çok sıçrıyor. Adamın raketinin ayarı bozuluyor.
Birkaç top yapınca alışıyoruz be Uğur.
İyi ama oyunun tadı çıkmıyor.
Hele bir süre çalışalım, tadı da çıkmaya başlar.
Uğur arabayı oldukça hızlı sürüyordu. Laf olsun diye sordum. Senin arabana ne oldu?
Allah kahretsin, lastikleri çürüdü de artık yama tutmuyor. Ortalıkta lastik yok, sıraya girdik. 3 aydan önce sıra gelmezmiş. İşte böylece Gülseren Hanım'ın arabasına mum olduk. O çok seyrek bindiğinden arabaya lastikleri sağlam. Ama bu gidişle eskiteceğiz bunu da. Sonra sen sağ, ben selamet. Kordon boyunda paytonla gezeriz artık.
Uğur bu sözleri ederken aynadan şöyle bir arkaya Gülseren'e baktı. Ben de dönüp baktım. O hiç de bizi dinlemiyordu, hiç de bizimle ilgilenmiyordu. Dalgın, düşünceli, pencerenin yanına büzülmüş, dışarıya gözlerini çevirmişti.
Uğur bana dönüp ne oldu gibisinden göz etti.
Ne oldu bilmem Uğur dedim. Bir şey söyleyeceğim, ya kızacaksın ya sevineceksin.
Söyle bakalım, söyleyeceğin lafa bakar, kızar mıyım sevinir miyim?
Biz Gülseren'le nişanlandık.
Uğur güldü. Ben de yeni bir şey söyleyeceksin sandım.
Dönüp Gülseren'e baktım, mum gibi bembeyaz olmuştu. Birden Uğur'a öfkelendim.
Nereden biliyorsun nişanlı olduğumuzu?
Uğur hep gülüyordu.
Haydi ya, siz beni budala mı sanıyorsunuz? Bir yıldan beri nişanlısınız da birbirinize söyleyemiyorsunuz. Aslına bakarsanız liseden, kolejden beri. Pes doğrusu ne diyeceğimi şaşırdım diye söylendim. Uğur sağ kolunu uzatıp başımı kolunun arasına alıp göğsüne doğru çekti. Başımı göğsünün üstüne bastı. Onun bu kardeşçe eğilimi beni duygulandırdı. Arkadan Gülseren'in sesi zor duyuldu.
Emre taşımaz, bana bir cigara verir misin ağabey?
Uğur paketi cebinden çıkarıp geriye uzattı. İkinize de mutluluklar dilerim dedi. Gülseren paketi geri verirken uzandı, ağabeyinin yanağından öptü. Ben arabanın cigara yakacağını uzattım, Gülseren'in cigarasını yaktım. Gülseren'in gözyaşları dumanlara karıştı. Ateşi tutan elimi iki elinin arasına aldı. Cigarasını yakarken elleri titriyor, titreyen dudaklarının arasında cigarasını zor tutuyordu. Bu sırada Bayraklı'ya doğru hızla yol alıyorduk. Arabanın camlarını sımsıkı kapadık. Uğur bir düğmeyi çekti, içerisi ısınmaya başladı. Kan ter içinde kalmıştık. Karşıyaka spor kulübünün kapalı salonunun ne sıcak duşu ne de rüzgar almayan bir yeri vardı. Eşofmanlarımızın üstüne paltolarımızı giymiştik. Arabanın içi ısındıkça terimiz kuruyordu. Ama ne de olsa soluğu evlerimizde alıp sıcak suyun altına girmediydik. Gülseren bir benim yakamda, bir Uğur'un yakasında durmuş, güya bizimle top yapmıştı. Aklı fikri karmakarışık olmuştu. Ben kendimi tutuyor oyuna veriyordum. Sonra Uğur da sıkı bir oyuna giriştik. Sayıları sayan yoktu. Toplar çok hızlı gidip geliyordu aramızda. Gülseren de sağa sola koşarak bize top topluyordu. Bir ara eski antrenörümüz Şekip Bey geldi. Bir sandalyeye ters oturup kocaman göbeğini sandalyenin dayanacak yerine yerleştirdi. Başladı bize söylenmeye. Uğur sıkma bileğini. Emre kafanı kaldır. Yumuşak salla kolunu. Sert vur. Sonunda hepimizin arkasını okşadı. Şampiyon oldunuz ama hala çok eksikleriniz var. Çaresine bakacağız diye ekledi. Bizi yolcu etti sonunda. Uğur akşam karanlığında arabayı hızlı sürüyordu. İzmir'e doğru halka pınarı geçerken birden lastik patladı galiba dedi. Gülseren aman ağabey ağzını hayra aç. Ben bu yorgunluk bu terle kim lastik değiştirecek diye bağırıştık. Uğur gülmeye başladı. Gülseren kızdı. Ama ne şaka, böyle şaka yaptı ya, dediği de olur şimdi. Uğur başka söz etti. Evlendiğiniz vakit Karşıyaka'da ev tutup yerleşin. Boş bulunup sordum, neden? Kapalı salon Karşıyaka'da da. Gülseren güldü, o dalgınlığı, sersemliği geçer gibi olmuştu. Olur, sana da bir oda ayırırız. Canım sıkıldı şimdi Gülseren.
Niye ağabey?
Bu akşam kulübe geç kaldım, gidemeyeceğim.
Gitmeyi ver.
Oyun oynayamayacağım.
Oynamayıver.
İyi yahu, evde oturur seninle 66 oynarız diyeceğim ama onu da doğru dürüst beceremezsin. Söze karıştım. İçimden bir hovardalık edesim geliyor. Sizi davet ediyorum. Şöyle danslı manslı bir yere gidip eğlenelim.
Gülseren sevindi. Uğur, siz gelin eğlenin. Benim hiç eğlenceye gidesim yok. Ordu bozanlık etme şimdi dedi Gülseren. Ben Nazlı'yı da davet edesim geliyor diye ekledim.
Uğur şöyle dönüp bir bana baktı. Anlaşıldı. Gülseren'le sen de birlik oldun. Bu kızı bana kazıklamaya çalışıyorsun.
Benden önce Gülseren sordu. Nesi varmış Nazlı'nın?
Nazı var hemşire hanım, nazı. Yüz vermedim diye geçen yaz Kemal'le dolaşıp bana inat yaptı.
Hakkı da yok değildi ya, şimdilerde evden çıktığı, kulübe geldiği bile yok.
Gülseren'in bu sözlerine Uğur sesini pek çıkarmadı. Bizim evin önünde inerken bu iş oldu Uğur, saat tam 9'da, buradan bir kornaya bas, hemen inerim, unutma, Nazlı da benim davetlim.
Uğur istemeye istemeye gülümsedi. Peki sizin nişanı böylece pek ucuza mı geçiştireceğiz?
Gülseren atıldı.
Bizim nişan başka.
Elbette dedim, bizim nişan başka, sırası gelince herkese söyleyip törenini de yapacağız. Şimdilik üçümüz biliyoruz.
Uğur bu sefer kahkahayı bastı.
Yahu bu sizin işi Sağır Sultan bile duydu. Üçümüz biliyormuşuz. Haydi sıcaktan çıktın, rüzgarda durma, 9'da gelir seni alırız.
Bastı gaza, yürüdü gitti. Gülseren arabanın arka camından öylece bana bakıyordu.
13. ayrımın sonu. Sayfa 152.